Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, sosyal medyadan paylaşın. Ben çağırdım dostları, siz de çağırın. Sizin çağıracaklarınız da gelsinler, kalabalık olalım. Bugün gözlerdeki sevinci, gönüllerdeki hazı konuşacağız. Ve konuşacağımız bu hazın aslında hayatımızda nasıl bir yere sahip olduğunu konuşacağız. Bakın biz bundan çok değil, daha 3 gün öncesine kadar ülkede yavaş yavaş AKP'liler de dahil olmak üzere ciddi bir şekilde dövizin yüksekliğinden şikayet edenleri duyuyorduk. Ama şikayet gerekçesi Türkiye'de temel olarak dış operasyonlar olarak gösteriliyordu. Hatta bugün yayına konu olan gözlerindeki sevinci, mutluluğu, hazı, yayının hemen başında söyleyeyim de üstümde kalmasın. Dün o röportajı TRT ekranlarında yapan meslektaşımı Gülçin Üstüncan'ı kutluyorum. Hakikaten sorulması gereken bütün soruları sordu. Kutlarken de tedirgin oluyorum bu arada. Yani ulan o zaman bir daha iş yermeyelim falan. Sakın öyle bir şey yapmayın. Gerçekten son derece lisan-ı münasiple sorulacak ne varsa tek tek soruldu. Unutmuşuz TRT ekranında böyle röportaj yapılabilmesini. Ama şu hakkı da teslim edelim. Nurettin Nebati'nin de tavrı yumuşaktı. Yani doğruya doğru. Her neyse. Öyle bir yere getirdi ki mevzuyu, gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım ne görüyorsunuz diye sordu. Bu normalde hani bir ekonomi programında söylenmesine çok alışkın olduğumuz bir söz değil gerçekten. Çünkü ekonominin gözden anlaşıldığını çok fazla bilmiyorduk. Doğrusunu istersen hani diye başladığı zaman insan bir tedirgin oluyor ekonominin nereden anlaşılacağını düşününce. Ama gözden de anlaşılabiliyormuş. Gülçincan kendisine ekonominin rakam işi olduğunu söyledikten sonra, hani gözünüzdeki sevinç görülüyor da rakamları bilmek istiyoruz çünkü ekonomi rakam işidir. Hayır, ekonomi gözlerdeki pırıltıdır dedi. Yani Türkiye'de işlerin yolunda gitmediği, insanların her sabah kalktıktan sonra mahkeme duvarı gibi bir suratla gezmesinden anlaşılabiliyordu demek ki. Tabii işi böyle bakınca şuraya da getirebilmek mümkün. Malatya'da dolar düştü diye halay çeken, davullu zurnalı bir etkinlikle halay çeken insanları anlamak mümkün. Gözlerine bakmak lazım. Yani sıkıntı şu, doların şu hale kadar nasıl geldiği, düştüğü yere bile nasıl çıktığı aslında ayrı bir tartışma ve ayrı bir halay konusu olmalı. Bunu pas geçtikten sonra, tabii bir gün önce kendisini de yöneten, o göreve getiren insanın, yani parmak işaretiyle sadece sen bakansın dedikten sonra bugünkü görevine başlatan insanın da kendi cumhurbaşkanlığı sürecine kadar ekonomiyi yönettiğini, cumhurbaşkanlığı sürecinden sonra yoktum, benim alakam yok dediğini hatırladığı için gönül rahatlığıyla söylemiş olabilir Nurettin Nebati bu sözleri. Yani bugüne kadar mesela Selektör abinin yaptığı gibi hani dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya falan diye konuştuğu dönemde doların 10 lira 15 lira 18 lira olduğu dönemi kimse sahiplenmiyor artık Türkiye'de. Onun yerine bugüne kadar ne yaşandıysa yaşandı, tamam oldu bir şeyler, çok da karıştırmayalım mevzuyu tadına getiriliyor. Bugün biz yayında sadece bu işe iktidar açısından bakmayacağız çünkü bana kalırsa muhalefet de bu konuda son derece yanlış bir yol, yanlış bir yöntem izliyor. Yani sosyal medyada coşturulan ve ciddi anlamda yaratılan köpeğe muhalefet de takılmış gidiyor gibi görünüyor dışarıdan bakıldığı zaman. Ama insanların gördüğü ve gözlerinden yansıtabildiği şeyle muhalefetin anlattığı arasındaki makasın açılma riski var ciddi anlamda. 3 gün öncesine kadar bu ülkede her şey son derece kötü gidiyor denilirken bir anda sihirli bir değnek dokunmuş ve her şey pırıl pırıl güllük gülistanlık olmuş gibi davranılmaya başlandı. Bu sadece iktidar yandaşlarının anlattığı bir şey değil, dikkatinizi çekerim. Yine sosyal medya üzerinden geçelim. O sosyal medya üzerinden yürüyüşe bakalım. Orada da insanlarda şöyle bir şey yayıldı. Deniyor ki ya evet ya bu saatten sonra yani doğru vallahi AKP'nin gidişi hani çok sıkıntılı. Kardeşim, dün sabah iyi ki burada erken konuşmuşuz. Kimse konuşmadan Ben dersimi çalışıp burada gelip anlatmışım ve beraber konuşmuşuz. Ya bu sistemin çalışma ihtimali yok. Güzel kardeşim, bak bir daha söylüyorum. 45 yıl önce denenmiş bir sistem bu. Kaldı ki bunun üzerine dünden itibaren başkalarının yazıp çizdikleri, kendi çalışmalarının sonunda çıkarttıkları ve anlattıkları da eklenince bu sistemin çalışma ihtimalinin olmadığı görülüyor. Bu hikaye sadece önümüzdeki ilkbaharda planlanan, bence planlanması kaçınılmaz hale gelen seçime kadar bir can suyu verilebilmesi. Yani ölümlük dirimlik bir son atım hap çakılmış durumda ekonomiye. Fakat bunun çalışabilmesi için ekonomik sistemin yürür halde olabilmesi lazım. Soruyorum şimdi size, ekonomik sistemin yürür halde olabilmesi için ne gerekiyor bize? Her şeyden önce para değil mi? Bu sistemin para getirebileceğine inanıyor mu insanlar? Bakın dün sabah söylediğimde çok ısrarlıyım. Bu konuşulacak kardeşim, bu ortaya çıkacak, bu görülecek. Bütün bankaların sisteme önceden haber verilerek, yani 18 liradan bozdurun dolarları, ya bozdur kardeşim, kaç milyar doların varsa bozdur. Düştükten sonra gerekirse toplarsın, sistem zaten bu etkinlik üzerinden çalışacak denilerek haberdar edildiklerinden adım kadar eminim. Aksi takdirde dünyada piyasalar daha henüz kımıldama aşamasındayken, açılmamışken, Türkiye'de kapalıyken bu kadar ciddi anlamda bir döviz satışının olabilmesi imkansız. 2 artı 2, 4. Eğer siz diyorsanız ki 9,5'da etme ihtimali var, üzerine tartışalım. Ama kalan bölümü tartışıma götürecek bir durum değil. Dünden beri insanlar acayip şeyler tartışıyorlar. Bakın bizde hayat, normal sosyal hayat sağlıklı yürümüyor. İnsanlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın çıkardığı tebliğ mi, hazinenin çıkardığı tebliğ mi diye tartışıyorlar. Bunları tartışanların %70'inin ekonomiyle uzak yakın alakası yok. Fakat bunu tartışma zorunlu hissediyor insanlar. Çünkü diyorlar ki bir dakika dur, dövizden Türk lirasına geçenler için bir kur garantisi var. Yoksa Türk lirası hesaplarla bunu yapanlar için yok. Hemen Nebati Bey açıklama yapıyor. Diyor ki bir dakika, orada sıkıntı oldu. Maliye Bakanlığı'nın yayınlayacağı tebliği geciktiği için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. İnsanlar böyle düşünüyorlar. Bu insanları doğrudan dolarize etmek zaten. Sizin konuştuğunuz şeyin içinde Türk lirası yok ki. Dün sabah da konuştuk. Ya burada Türk lirası sadece dönüşümde geçiş unsuru olarak kullanılabilecek bir birim olarak görülüyor. Türk lirası yok bu sistemin içinde. Bu sistem tamamen dövizden gelecek dalgaya karşı korunabilme ihtimali gibi gösterilerek aslında Türkiye'de ekonomiyi dolarize etmek üzerine çalışıyor. Ne deniyor insanlara? Ya sen ne kadar para yatırırsan yatır kardeşim, boş ver. Ne kadar yatırıyorsan yatır, bu sıkıntı değil. Ben seni dolara karşı, euroya karşı ve İngiliz sterline karşı koruyacağım. Peki bir dakika da neden bu para birimleri korunma gerektiren para birimleri olarak ortaya çıkıyor? Sen bütün işlemlerini bununla yapıyorsun. Eğer korunacaksa önce devleti korumamız gerekmiyor mu? Mesela geçiş garantilerinin verildiği, yolcu sayılarının garanti edildiği bir takım sistemlerin içinde insanlara şunu söylemek gerekmiyor mu? Kardeşim önce devleti koruduk biz, sen rahat ol. Devleti koruduk çünkü seni de koruyacak olan devlet. Yani insanların gözündeki o ışıltıyı ararken devletin bu ışıltıyı sağlamak üzere ne kadar garanti altında olduğunu önce bilmeleri gerekmiyor mu? Bu yapılmıyor. Bu yapılmadığı gibi insanlara deniyor ki sen paranı getir. Ya getir parayı. Getir, bakacağım ben bir şekil ona. Ama bu şundan farklı değil. Hani gittiğiniz bir yerden alacağınız bir üründe garanti sağlamak yerine satıcının söylediği, ablacığım ben buradayım ya. Ben buradayım, bir şey varsa bana getir. İnanın Nurettin Nebati'nin söylediğinin bundan bir gram farkı yok. Devlet bunun garantisini gösterir kardeşim. Bana sakın kimse çıkıp şunu söylemesin. Ama işte hazinenin yayınladığı tebliğ ortada. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın tebliği ortada. Devlet koruyacağını söylüyor. Sorum şu, devleti kim koruyacak kardeşim? Devleti kim koruyacak? Paranın döngüsünü sağlamadığın zaman devleti kim koruyacak? Nurettin Nebati'nin sözlerinden bence en çok öne çıkartılması gereken sıcak para istemiyoruz sözü. Sıcak para istemiyoruz sözü. Tepeden tırnağa yalan, tam da ihtiyacınız olan sıcak para. Neden biliyor musunuz? Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen insan Türkiye'nin risk birimi olarak 600 değerini gördüğü zaman zaten yatırıma falan gelmeyecek buraya. Buraya gelen insan vurkaç yapmaya gelecek. Ne kadar yükselirse. Bir gecede dün akşam üzeri başka bir gerekçeyle sevgili Yalçın'la, Yalçın Karatepe'yle konuştuk. Onunla da aynı şeyi tartıştık. Bakın bir gecede insanlara şu söyleniyor. Deniyor ki diyelim ki yastık altında biriktirdiğin 2000 doların vardı. Bozdurdun onu 18 bin liradan, tamam mı? Çaktın 36 bin lirayı cebe. Ertesi sabah gittin, dolar düştü 13 liraya. 13 liradan 2000 dolar aldın, 26 bin lira para verdin. Ondan sonra üzerine kalan 10 bin lirayı da çatır çatır yedin. Ya bunu bireysel olarak düşünüyor herkes. Nurettin Nebati'nin sözlerini kurumsal anlamda düşünmek lazım. Bankalar bu işten ne kadar kazandı? Doğru ya. İnsanlara şikayet ediyordunuz siz bankaları. Unutmayın bunların yaptıklarını. Bunların yaptıklarını unutmayın. Günü gelince hesabını sorun diyen ben değilim ki. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi. Hal böyle olunca bankacılık sisteminin içinde paradan para kazanmaya kurulu bir sistemin, ki doğrusu bu zaten, bankalar böyle çalışır. Bütün dünyada paradan para kazanır. Bu sistemin içinde banka kendi karını aldıktan sonra hazinenin bundaki karı nedir? Ben size söyleyeyim, günü kurtarmak. Onun dışında en ufak bir karı yok hazinenin. Bir kere siz bütün riski üstleniyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam, arada fiyat farkı oluşacaksa, yani sen bir şekilde dövizden Türk lirasına döndün, yatırdın paranı, 3-6-9-12, bir de böyle bir şey var, 3-6-9-12 yaptık. Yaptın, en az 3 yaptın, 3 ay o 90 gün. 90 günlük yatırdın, 90 günde arada çıkacak farkı eğer çıkarsa ben ödeyeceğim. Nurettin Nebati diyor ki, eğer arada fark çıkmazsa, yani döviz eğer artmazsa, senin de paran kazanmadıysa güle güle harca. Ne güle güle harca, ben bir şey kazanmadım ki. Bunun için bir taban koymuşlar. Merkez Bankası'nın politika faizi %14 olacak. %14 diyorsunuz. Bankalarla bugün yapılacak pazarlık konusunda insanları bir seçime zorluyorsunuz. Diyorsunuz ki bankaya gitsen, banka diyelim ki size 90 gün karşılığında bir faiz önerdi. O Merkez Bankası'nın politika faizi olacak mı? Hani hatırlıyor musunuz? Asgari ücret rakamı belli olduktan sonra burada dedim ki ben bir işletmem olsa bu saatten sonra asgari ücretin 1 lira üzerinde insan çalıştırmam. Hiç kimse de gelip benden bir şey isteyemez. Aynı şey bu saatten sonra bankalar için de geçerli. Banka salak mı? %14'ten fazla faiz versin sana. Gir, al kardeşim, risk senin. Bana ne? Kalanını da zaten hazine üstleniyor. Tamamdır, rahat olalım hep beraber. Niye rahat olalım? Bu sistemin bize gösterdiği bir garanti yok ki. İnsanlar şu anda Yılmaz'ın çizdiği muhteşem bir niyette olduğu gibi, yani inçik yapılan bir tahterevallinin üzerinde cebinden düşenin nasıl yok edildiğini görmüyor. Halay çekiyor Malatya'da insanlar ya. Malatya'da halay çekiyor insanlar. Kardeşim bak, dün sabah da konuştuk. Özlem Hoca, Özlem Kumrular Hoca yazmış. Ya dolar yükselirken dış güçler diyorsun. Dolar düştükten sonra kutluyorsun. Dış güçlerin yenilmesini, hani temsili kurtuluş günü etkinliklerinde olduğu gibi mavi kuvvetlerin kırmızı kuvvetleri yenişini çakma tüfeklerle mi kutluyorsun? Kutladığın nedir? Burada ortaya çıkacak sonuç nedir? Hazinenin üstleneceği bir zarar var ortada. Ve üstelik dün sabah size uzun uzun anlattım, 1976'da denenmiş bir sistem bu. Sakın kimse bunun içinde bir yenilik falan aramasın. Öyle bir yenilik yok çünkü. Çünkü bunun yenilenebilecek bir yönü yok bu sistemin. Yayının başında dedim ya, muhalefet çok tuhaf bir tavır içinde. Dün sessiz sedasız, dün gece itibariyle sessiz sedasız 6 partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde hazırladığı güçlü parlamenter sisteme geçiş programının tamamlandığı duyuruldu. Ne demek bu? Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Mustafa Destici'nin üçünün beraber üstlendiği bu, hani Cumhur İttifakı'nın yarattığı, kaynağını hepimizin çok iyi bildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ya, onun Türkiye'yi getirdiği yer ortada. Bunun alternatifi olarak tekrar parlamenter sisteme nasıl geçilir tartışması yapılıyordu. Ve 6 siyasi partinin temsilcileri bir araya geldi mecliste. Sanırım hafızam beni yanıltmıyorsa 6. toplantının sonunda artık bir karara varıldı. Bir metin hazırlandı. Şimdi liderlere sunulacak. Liderler düzeyinde görüşmeler yapılıp onaylandıktan sonra halkın karşısına çıkartılacak. Bakın, çok ciddi anlamda. Tıpkı o güçlü parlamenter sisteme geçiş modelinde olduğu gibi, güçlü ekonomiye geçiş programı, ki ismi 2001 krizinden sonra derviş zamanında uygulanan program olduğu için bence de değiştirilmeli. Sadece hani şu an için kullanılabilecek bir isim olarak söylüyorum. Böyle bir modelin de ortaya çıkartılması lazım. İnsanlar şu anda ne yaşadıklarını gerçekten bilmiyorlar. Herkes birbirine soruyor. Herkes birbirine ne oldu, ne bitti, neden döviz bu kadar yükselmişti, bir anda neden bu kadar düştü? Madem bir gün içinde dövizde 5 liralık bir düşüş sağlanabilecekti, bugüne kadar buna neden uğraşılmadı, neden imkan verilmedi diye soruyor. Ya bunu yanıtlayacak insanların sadece 1-2 parlamenter olması sizce akıllıca mı? Bugün Türkiye'de mutlaka ama mutlaka muhalefet liderlerinin ne olup bittiğini halka anlatmaları gerekiyor. Hem de çok açık bir dille, bundan sonra bu işin nasıl uygulanacağını da ekleyerek. Şu ana kadar sadece sosyal medyadan goy goyla gidiyorlar onlarda. Ama bunun bir çözüm şansı yok, emin olun yok. Çünkü insanlar artık önce Nas'la, sonra Fatiha'yla, şimdi gözlerdeki pırıltıyla ekonomi anlatıldığını duyuyorlar. Ya bu iş böyle bir şey değil. Ekonomi böyle bir şey değil. Başı, sonu, ortası, her şey bilinen. Ne yaparsan nasıl sonuç alacağının 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebileceği bir bilim dalından bahsediyoruz. Deneyleri var. Bugüne kadar yeryüzünde yapılmış çok fazla deney var. Bunların bazıları olumlu, bazıları olumsuz neticelendi. 45 sene önce yapılanı olumsuz bitti mesela. Türkiye'de bu işin karşılığının bankacılık sistemi içinde bir risk yönetim garantisiyle ancak karşılanabileceği, uluslararası bir garanti sisteminin içine girilmesi gerekliliği bugün Türkiye'de artık daha iyi biliniyor. Çünkü yaşandı bu. Şimdi bize kim garanti verecek? Bakın, test etmesi çok kolay bu sistemi. Gerçekten çok kolay. Bu saatten sonra Türkiye'ye yatırım yapacak insanların yatırım için getirdikleri paraya bakın. Türkiye'de bankaların, bu sisteme dahil olmuş bankaların, uluslararası sistem içinde sendikasyon kredisi avına çıktıklarında karşılaştıkları tavra bakın. Bunları görebilmek çok rahat. Şimdi siz bu bankacılık sisteminde Sayın Nebati'nin ısrarla söylediği gibi, bizim eğer bir risk beklentimiz, bir korkumuz olsaydı biz sadece bunu kamu bankaları üzerinden yapardık dedi ya dün. Ya kardeşim, kamu bankalarından yapamazsınız. Kamu bankalarının bütün parasını sattınız zaten siz. Hepsini sattınız. Kamu bankasının böyle bir varlığı yok ki. Özel bankaları sisteme dahil etmek zorundasınız. Burada 2 hafta önce konuştuk bunu. Başka çareniz yok. Yani bu sizin iyiliğinizden, gelin siz de bizimle beraber para kazın, Ali Cenaplığınızdan falan değil. Onlar olmazsa yürüyemezsiniz. Ama sıkıntı şu. Özel bankalar bu sistem içinde yurt dışına çıktığında sendikasyon aramak için nasıl bir tavırla karşılaşacak? Çünkü bu paranın, içeriden çıkacak paranın hazine garantisine tabi olması tamam da, hazinenin ne kadar garantide olduğu tartışılır. Dün sabah size anlattığım 1970'te, 75'te, 76'da dövize çevrilebilir mevduat sisteminin tıkandığı yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi patladı. Orada patlayan bankacılık sistemi değildi ki. Çünkü bankacılık sistemi sonuçta her şeyi getirip, ya kardeşim bunu sen yaptın, bana da garantiyi verdin, al bu da tebliğ, bana yayınladığın tebliğ, bu saatten sonra nasıl çözüyorsan çöz deyip sistemi tamamen hazineye bırakacak. Hazine nasıl yürütecek? Merak edenler için söyleyeyim ben size. 2001 krizinde nasıl yönetemediyse öyle yönetemeyecek. Bu sistemin çıkış şansı yok. İnsanlar şu anda dövizin hala çok yüksek olduğunun farkında değiller. Yani eşeğini önce kaybedip bulduğu zaman değerini anlayan köylü gibi davranıyor herkes. Kardeşim, eşek senin eşeğindi zaten. Kayba yol açan neydi, bunu tartışmamız gerekiyor bizim. Sistem iflas ettiği için yerine yeni bir model konuyor şu anda. Ama iflas etmiş bir sistemin yerine konulacak modelin iflasa bu kadar açık olduğunu insanlar görmeyi reddediyorlar. Açık yüreklilikle söylüyorum size. Görmeyi reddediyorlar. Ve bunu çıkıp Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan insan diyor ki sistem parayı garanti altına alıyor. Sorum şu, sistemi kim garanti altına alıyor? Arkasında durduğunuz sistem sizin bugüne kadar 20 yıldır yaptıklarınızın nasıl patladığını gösteriyor. Tıkandığı zaman işi dış güçlere havale eden, operasyonlarla anlatmaya çalışan bir anlayış var. Daha da sıkıştığı zaman ben yoktum o bölümde deyip işin içinden sıyrılmaya çalışan yöneticileriniz var sizin. En tepe yöneticileriniz, göklerden gelen kararınız var. E o zaman bu sisteme nasıl güvenecek insanlar? Şimdi dün Nurettin Nebati ısrarla şunu anlattı. Dedi ki, Gülçin Üstüncan sorduktan sonra, ya hani rakamsal değeri nedir bunun? Şimdi ben rakam vermeyeyim. O rakamlar kendilerini bilir. Üzerine gitmenin anlamı yok. Ama şunu söyleyeyim, insanlar akın akın geliyor. Ya bu akın akını bir görelim. Gerçekten. Çünkü bu aynı zamanda sokakta 1 liralık sayfalar halinde dolara benzer bloknot yakmaya benzeyecek bir şey değil kardeşim. Çünkü bu sistemin daha da büyüyerek tıkanmasını beraberinde getirebilir. Hazine burada kendine ait garantiyi göstermek zorunda. Hazinenin verdiği garanti hiçbir işe yaramıyor. Yani şöyle düşünün. Siz birinden borç alıyorsunuz. Almak için gidiyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu parayı ödeyeceğim. Karşınızda size parayı veren garanti isteyecek değil mi? Evet, garanti diyorsunuz. Benim eşim. Ulan birlikte yokluk içindesin zaten sen. Şu anda hazinenin durumu tam da budur. Neyin garantisini kime veriyorsun sen? Bakın bunun karşılığında Nurettin Nebati'nin aklına gelen ilk şey sosyal medyada bu işi körükleyenlerin canını okuyacağız sözü oluyor. Kardeşim bu iş eğer sosyal medyadan yapılıp çözülüyorsa bir kere her şeyden önce şunu gösterir. Senin ekonomik düzenin sallantıda sosyal medya goy goyuyla yıkılabilecek bir düzende yepyeni bir şey inşa etmeye çalışıyorsun sen. Bunun sonu yok ki. Nasıl yapılacak bu? Yani insanlar bir yandan döviz takip ederken bir yandan sosyal medya döküntülerini, oradaki dedikoduları falan mı izlemek zorunda? Ekonomik güven nerede kaldı o zaman? Diyor ki ekonomi gözlerdeki pırıltıdır. Türkiye'de insanların yıllardır gözünde pırıltı falan kalmadı ya. Sabahın köründe daha gün aydınlanmadan kış saatinde yollara döküyorsunuz insanları. Yalvarıyor herkes bu saçmalığın sonunu getirin diye umursamıyorsun. Ülkenin kaynaklarını dibine kadar satmış durumdasın. Varlık fonu oluşturup bütün kaynakları bir araya getirip satışı kolay olsun diye tamamen oradan patlatmış durumdasın. Yolsuzluk gırtlağımızı açtı artık. Reddedemiyor. AKP'li yöneticiler de reddedemiyor. Gırtlağımızı açtı yoksulluk. Daha bir hafta önce insanlara iki domates yiyin diyenler, gerekirse iki domates de geçireceğiz diyenler, yüzüne bastığı botokstan sözü anlaşılmayan ama kendi rahatını düşündüğü için insanlara simit yemeyi önerenler bir anda çok rahatladık diye halay çekiyor. Ya bu kadar değişmiş olamaz. Güzel kardeşim, gerçeklik duygusundan tamamen sıyrılmış bir iktidar var. Doğrudur ama biz gerçekliği yitiremeyiz. Çünkü burada anlatılan şey doğru değil. Ve muhalefet bugün insanlara bunu anlatma yöntemi yerine sadece goy goy yapma metodunu çeviriyor. Bakın burada bir şey konuştuk. Hani dedim ki insanlara, ya kardeşim bak diyorsun ki bana bu iş bitti. Biz geliyoruz. Geliyor gelmekte olan. Tamam mı? Bütün Türkiye'de yapıyorsun bunları. Yalnız geliyor gelmekte olanın gelmekte olan bölümünde sıkıntı var. Nedir ve kimdir gelmekte olan? Bunları artık açık açık söylemek zorundasınız. Bu işin alternatifi görülmek zorunda. Çünkü bu saatten sonra iktidarın elinde. Hani SGK'yı batırmıştın sen zamanında sözü yok. Çünkü iktidarın kendisinin batırdığı pek çok şey de var. Bunlar da görülüyor. Artık muhalefet halkın karşısına daha dik çıkmak zorunda. Söylemini daha net anlatmak zorunda. Ekonomik modelin de ne olacağı konulmak zorunda ortaya. Dün itibariyle Nurettin Nebati'nin anlattığı bir ekonomik sistem var. Sistem nasıl çalışıyor? Ben bir ekonomist olarak anlamadım. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü gelip söylenen şeylerin tamamı demin söylediğim, sorduğum soruya takılıyor. Bankalar için garanti hazine gösteriliyor. Hazinenin garantisi nedir? Hazinenin parası yok ki. Hazinenin parası olmadığını biliyoruz biz. Bu sistem nasıl çevrilecek? Sadece seçime gidene kadar. Sadece seçime gidene kadar yürüyecekse insanların parasının nasıl çarçur edildiği anlatılmamalı mı? Ya bir gece içinde çok yoksullaştık hep beraber. Şimdi bunu anlattığım, dün farklı bir gerekçeyle konuştuğum bir eski dostum bana dedi ki döviz çok yükselirken yoksullaştık diyordun. Şimdi döviz düşerken yine diyorsun ki yoksullaştık. Evet. Neden biliyor musun? Arada kazanılan paradan nasıl sen pay sahibi değilsen, düşüşte kazanılan paradan da pay sahibi değilsin. Sen kaybeden taraftasın. Ben de öyle. Bu ülkenin sıradan yurttaşlarıyla ilgili değil bu düzenlemeler. Bu ülkede parası olana daha çok para kazandırmaya yönelik. Bizim elimize geçen ne olacak biliyor musunuz bu sistem böyle uygulandığında? Kocaman bir enflasyon. Üstelik artık hiper enflasyonu konuşacağımız günlere doğru gidiyoruz. Çünkü bunun karşılığında hazinenin hani yayının başından beri söylediğim bir dakika kardeşim sen garantinin ne olduğunu anlat bana dediğim hikaye var ya Onun gerekçesi para basmayla sonuçlanacak. Çünkü insanlara bir şekilde hayatlarını çevirebilmek için para vermek zorundasın. Asgari ücrete yaptığın %53'lük zammın, memur maaşına yansıyacak bölümün, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere hem memur maaşlarının hem emeklilere ilişkin ödemelerin nasıl artacağını görüyoruz. Da kaynağını hala göremiyoruz. Elinde para olmayan bir hazine var. Merkez Bankası bugüne kadar yaptığı yaptırılan abuklukların sonucunda şu anda piyasaya hakim olmak gibi bir görevi yerine getiremiyor durumda. Zaten resmi rakamlarla %21'lik hatta 22'lik bir enflasyonu yaşıyoruz ve bunun üzerine insanlara sadece bu söyleniyor. Rahat ol, getir paranı. Ya parayı ben sana getireyim de, hani bende yok ama olsun, olanlar götürsün de bunun içinden kazanacak olan ben değilim ki. Bir günde dövizin 5 lira inmesiyle kimler kazandı? Bunu anlatın önce insanlara. Bunu bilmek hepimizin hakkı. O paraları kimler bozdurdu? 18 liradan kimler çıktı piyasaya? Ve bunun düşeceğini kimler biliyordu? Bir gün sonra yaptıkları alımlarla minimum 500 milyon dolar civarında, tek banka için söylüyorum bunu, minimum 500 milyon dolar civarında para kazanan insanlar kim bir gecede? Bu ülkenin yoksul halkı değil ki. Eğer öyle olsa insanlar gerçekten sadece Malatya'da değil kalan 80 ilde de halay çekiyor olurlardı şu anda. E çekmediğine göre, kimsenin böyle bir durumu olmadığına göre birileri kazandı. İşte kazanan grubun içinde olmadığımız için bu saatten sonra garanti verilen grubun içinde olmadığımızı anlamak da çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Çünkü burada söylenen şey artık gözdeki pırıltıya kadar indirgendi. Yani gözdeki pırıltı bizim. Eyvallah, gözlerimiz ışıldayacak bizim. De, parayı kim kazanacak? Yani o pırıltının devamı için gerekli olan parayı kim kazanacak? Yayının başındaki soruyu bir daha soruyorum. Bu soruyu siz de sorun, bütün iktidar temsilcilerine. Bankalara dövizden dönüp gelenler için verilen teminatta garanti hazine. Hazinenin garantisi kim kardeşim? Bunun karşılığı size çakma ürün satan ve garantisi nedir diye sorduğunuzda ben buradayım ablacım diyen çakma satıcıdan ne farkı kalıyor? Bu sorunun cevabını bulamadığımız müddetçe önce Nas'la sonra Fatiha'yla şimdi gözlerdeki pırıltıyla avunmak zorunda kalacağız. Ama bu işin çıkışı yok. İnanın bana, bu işin çıkışı yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Çünkü biz aynı değiliz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, ne bileyim engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunların hepsi ayrı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve burada iyi yaşamak istiyoruz. İyi ve gerçeklerden temellendirilen bir takım sonuçlarla yaşamak istiyoruz. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Gereken soruları soracağız. Eğer bu sorular sorulmazsa biz de mış gibi yapanlar kervanına katılırız. Ve bunun bir çözüm getirmeyeceğini hepimiz defalarca gördük. Şimdi daha etkin, daha nitelikli soru sorma zamanı. Ve cevabı alana kadar sorudan vazgeçmeme zamanı. Onun için bir araya geliyoruz. Ve eğer derseniz ki, ya bir dakika kardeşim, bu yayın sürsün, buradaki gibi konuşulmuyor bu işler, benim de katkım olsun, önce YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Çok basit bir iş. YouTube açın, orada arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ya da daha da kolayını söyleyeyim size. Ünsalünlü.com.tr adresine gidin. Sayfanın açılışında abone ol düğmesini göreceksiniz. Dokunun, YouTube aboneliyor. Sizden para pul istemeyecek. Sadece bir mail adresi, yayınlar başlarken haber vermek üzere. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayını desteklemek mümkün mü? Evet, katıl düğmesi var abone olduktan sonra. Süper chat var, süper sticker var. Bunların hepsi tamam. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunların hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi canınız sağ olsun. Yarın sabah da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı kullanmaya devam edelim. Hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.